Burası Antarktika. 6 ay kış mevsiminin yaşandığı dünyanın en soğuk bölgesi. Ve buzlar üzerinde paytak paytak yürüyen sevimli bir penguen.
Arkadaşlar merhaba. İnsanlar kışın soğuktan korunmak için kazak, çorap, eldiven giyerler. Ama gördüğünüz gibi biz penguenler üstümüze hiçbir şey giymeyiz. Üstelik ayaklarımıza giyecek ayakkabımız da yoktur. Ama buz üstünde kaymadan ve üşümeden yürüyebiliriz. Siz bana bakmayın.
Bu penguenler büyük bir buluşmanın gerçekleşeceği yere gidiyor. Yolculukları haftalar sürecek. Kat etmeleri gereken mesafe 100 kilometreden fazla. Bu yüzden bazen yürüyerek, bazen de gövdeleri üzerinde kayarak yol alırlar. Hepsi mucizevi bir şekilde aynı noktaya doğru yürür. Bu yolculuğun sonunda şaşırtıcı bir şekilde binlerce penguen belirli bir noktada buluşurlar.
Görüşürüz. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Kimi zaman bir gruptaki penguenlerin sayısı 400 bini bulur. Bu sevimli canlılar kış mevsiminin geldiğini anlayıp aralarında anlaşarak gidecekleri yeri kararlaştırırlar. Galiba bu işi başardım. Neyse, bu kadar çok penguen niye hep birlikte böyle bir şey yapsın ki? Cevabı öğrenmek için filmi izlemeye devam edin. Eyvah, kapıyı yuttum.
Büyük buluşmanın gerçekleşeceği bölge, aynı zamanda penguenlerin yavrularını dünyaya getirecekleri yerdir. Bu zahmetli yolculuk, penguenlerin yavruları için yaptığı fedakarlıkların ve karşılaştıkları zorlukların yalnızca başlangıcıdır. Esas zorluk, anne penguen yumurtladıktan sonra başlayacaktır. Çünkü anne penguen yumurtladıktan kısa bir süre sonra kış bastırır. Kış aylarında ısı eksi 50 dereceye düşer. Rüzgar saatte 100 kilometre hızla buz ve kar savurur. Anne penguenler yumurtaları erkeklere bırakarak denize dönerler. Yumurtaya bakma görevini fedakar babalar üstlenir. Baba penguen yumurtayı buzdan korumak için ayaklarının üstünde taşır. Kalın tüyleri yumurtayı soğuktan koruyacaktır. Bu çok zorlu bir dönemdir.
Arkadaşlar, dikkat ederseniz yumurta buzun üzerine düşerse hemen donacaktır. Bu yüzden erkek penguenler izlediğiniz gibi hep çok dikkatli hareket eder.
Erkek penguenler yerlerinden kıpırdayamadıkları için yemek yiyemez. Anne penguenler de onlardan uzaklarda doğacak yavru için besin ararlar.
Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Evet, bu sefer başaracağım. Evet. Hoppa. Siz hiç -50 derecede 4 ay boyunca yemek yemeden beklediğinizi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey yapmaya kalkarsanız açlıktan ve soğuktan ölürsünüz. Ama penguenler hiç bıkmadan bu fedakarlığı gösterirler. Galiba başardım. Merhaba, nasılsın?
Dört zorlu ayın sonunda tekrar bahar gelir. Yumurtalar çatlamış ve minik penguen yavruları dünyaya gözlerini açmıştır. Onları soğuktan koruyacak yağ tabakaları henüz oluşmadığı için hala babalarının ayaklarının üzerindedirler. Yavrunun ilk besini babasının onun için kursağında sakladığı süttür. Baba penguen 4 ay boyunca aç kaldığı halde eşsiz bir fedakarlıkta bulunmuş, çok acıkmasına rağmen kursağındaki besini yemeyerek çok sevdiği yavrusu için saklamıştır. Tam bu dönemde anne penguenler açık denizden kıyıya dönerler. Onlar da bu 4 ay boyunca boş durmamış, sürekli avlanarak yumurtadan çıkacak yavru için kursaklarında besin depolamışlardır. Anne penguenler gelir gelmez, 4 aydır aç bekleyen baba penguenler avlanmak için denize koşarlar. Baba penguen karnını doyurur doyurmaz yuvasına döner ve anne penguenle birlikte yavrusunu beslemeye devam eder.
Ben geldim.
Hani nerede yemek?
Getirdim işte.
Versene.
Anladım. Al. Aldı mı?
Görüşürüz. Yuppi. Hava. O tam bir profesyonelmişim. Şimdi yemek zamanı.
Kısa bir süre sonra yavru penguenler gelişir ve fedakar babalarıyla birlikte gezintiye çıkabilecek boya ulaşırlar. Bazı insanlar bir hayvanın yalnızca kendi çıkarını düşündüğünü iddia ederler. Bu iddia evrim teorisi olarak da bilinir. Bu teorinin kurucusu bundan 150 sene önce yaşamış Darwin adında biridir. Ancak bu teoriyi savunanlar bir penguenin 4 ay boyunca açlığa ve soğuğa dayanmasını hiçbir şekilde açıklayamazlar. Peki bu canlılara böylesine büyük bir fedakarlığı yaptıran kimdir? Bu sorunun tek bir cevabı vardır. Penguenleri Allah yaratmıştır. Yavruları için yaptıkları benzersiz fedakarlıkları onlara Allah öğretir. Allah, canlılar üzerindeki hakimiyetini bize her şeyin doğrusunu açıklayan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Bunları biliyor muydunuz? Karıncalara benzeyen bu küçük canlılar termittir. Termitler yüksekliği 7 metreye kadar ulaşan yuvalar yaparlar. Bu yuvalarda çocuk odaları, mantar çiftlikleri, kraliçe odası gibi bölümler bulunur. Hatta özel bir havalandırma sistemi de vardır. Bütün bu düzeni kuran, gökdelen denilebilecek yuvalar inşa eden termitlerin gözlerinin olmadığını, yani kör olduklarını biliyor muydunuz? Termitler kördürler. Ancak Allah onları dev gökdelenler yapabilecek kabiliyette yaratmıştır. Bu gördüğünüz küçük göl bir süre önce çok daha farklı bir yerdi. Daha doğrusu burada yakın zamana kadar bir göl yoktu. Kupkuru toprağın üzerinde sert çakıllar uzanıyordu. Ama çok çalışkan bir grup işçi çok uğraştılar, büyük emek harcadılar ve bu gölü oluşturdular.
Çalışkan işçilerin kimler olduğunu merak ediyor musunuz? Öyleyse hep birlikte filmi izlemeye devam edelim.
Bu çalışkan işçiler kunduz adı verilen sevimli canlılardır. Kunduzların hikayesi, bir erkek bir de dişi kunduzun kendilerine yeni bir yuva yapmak için göç etmeleriyle başlar. Kunduz çifti yuvasını bir akarsuyun üzerinde yapar. Ama bu iş için önce akarsuyun akışını kesmeleri gerekir. Bu akışı kesebilmek için de insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı yöntemin aynını kullanırlar. Baraj inşa ederler. Baraj inşaatına başlamak için önce ağaç kütükleri ve dallar bulmaları gerekir. Kunduzlar akarsu yanındaki ağaçlık alanlara giderek işe başlarlar. Önce buldukları ağaçların yapraklarıyla biraz beslenirler. Ama asıl uğraşları dev ağaçları kesip devirmektir. Bunu da ağaç gövdesini ustaca kemirerek yaparlar. İşin ilginç yanı, ağaçları öyle bir kemirirler ki işi biten ağaç mutlaka su yönüne doğru devrilir. Ağacın kesilip devrilmesi inşaatın henüz başlangıcıdır. Kunduzlar daha sonra ağacı tek tek dallarına ayırır ve bunları devirdikleri en büyük kütüğün önüne dizerek akarsuyun önünde bir set oluşturmaya başlarlar.
Arkadaşlar, dikkat ettiniz mi? Kunduzlar tüm bu işleri yaparken hiçbir alet kullanmıyorlar. Elleri ve ağızları dışında tabii ki. Ne güzel değil mi?
Bu çalışma büyük bir sabırla devam eder. İki kunduz bir yıl içinde 400'e yakın ağaç devirir. Kunduzlar ağaç gövdelerini ya da ağaç dallarını kemirirken hep ön dişlerini kullanırlar.
Kunduzların sürekli kullandıkları bu ön dişler zamanla aşınır. Bazen de kırılır. Peki bu durumda kunduz ağaçları nasıl kemirir? Çok güzelmiş.
Kunduzun çenesi kemirme işlemine uygun olarak yaratılmıştır. Kesici ön dişleri tıpkı insanların tırnakları gibi sürekli uzar. Kunduzları yaratan Yüce Allah, onların dişlerini de yapacakları işe en uygun şekilde var etmiştir. Kunduzların vücutları, suda yüzmelerini kolaylaştıracak bir tasarımla yaratılmıştır. Ayakları perdelidir ve bu sayede suyu kolayca itebilirler. Kuyrukları ise dev bir palet gibidir. Bu sayede suyun içinde çok rahat yüzerler. Kunduzlar inşaatı büyük bir azimle devam ettirirler. Dev ağaç kütüklerini ve küçük dal parçacıklarını ustaca dizer ve her geçen gün seti biraz daha büyütürler. Set büyüdükçe önünde oluşan su birikintisi de yükselir. Birkaç aylık çalışma sonucunda kocaman bir baraj göleti oluşur. Ancak gölet büyüdükçe kunduzların da barajı sağlamlaştırmaları ve çatlaklarını onarmaları gerekir. Bu zor görevi de büyük bir sabırla yerine getirirler. Birkaç aylık emeklerinin sonunda ortaya çıkan manzara tek kelimeyle muhteşemdir. İnsanların yaptıklarına benzer gerçek bir baraj meydana getirmişlerdir.
İnsanların baraj yapabilmeleri için bu konuyla ilgili eğitim almaları, üniversitelerde okumaları gerekir. Oysa kunduzlar doğdukları andan itibaren baraj yapmayı bilirler. Peki bu bilgiyi onlara kim öğretmiştir?
Kunduzlara sahip olduğu yetenekleri veren, tüm canlıları yaratan Yüce Allah'tır. Kunduzların tüm bu dev barajı inşa etmedeki amaçları ise içine yuvalarını yapabilecekleri durgun bir gölet sahibi olmaktır. Barajı inşa ederken bir yandan da kendi yuvalarını yaparlar. Yuva, göletin kenarında, toprağa yakın bir yerdedir.
Bakın, yuva bir tahta yığını gibi. Ama dikkat edin, aslında çok iyi tasarlanmış bir sığınak. Şimdi bu yuvanın içinde nasıl bir plan var onu izleyelim.
yuvaya giriş sadece su altındandır. İçeri girebilmek için gizli bir tünelden geçmek gerekir. Tünel aşıldığında ise su seviyesinin üstünde kalan saklı bir oda ortaya çıkar. Kunduz ailesi bu kuru ve güvenli odada yaşar. Bazen kunduzlar yuvalarını iki katlı yaparlar. Birinci kat giriş ve salon, ikinci katsa yemek ve yatak odasıdır. Bir kunduz yuvasının iki ayrı su altı girişi ve bir de üst tarafta yer alan havalandırma kanalı vardır. Bu harika yuva sayesinde kunduzlar hem tehlikelerden korunmuş hem de konforlu bir barınak edinmiş olurlar. Bebek kunduzlar dünyaya gözlerini yuvanın içinde açar. Biraz daha büyüdüklerinde ise anne ve babalarıyla birlikte dışarı çıkmaya ve dünyayı tanımaya başlarlar. Bakın bakın, nasıl da annesinin sırtına binmiş, rahat rahat gidiyor. Yüzmekten yorulmuş belli ki.
Arkadaşlar, kunduzların çok zeki canlılar olduğu söylenemez. Peki bu küçük ve sevimli canlılar muhteşem yuvaları ve barajları nasıl tasarlıyorlar?
Bu filmde izledikleriniz kunduzların akıl ve bilgisini çok çok aşan işlerdir. Evrim teorisini savunan insanlar hayvanların bilgi gerektiren bu tür davranışları içgüdüleriyle yaptıklarını iddia ederler. Ama bu içgüdünün nasıl oluştuğunu açıklayamazlar. Elbette tüm canlıları Allah yaratmıştır. Ve onlara davranışlarını yaptıran da Yüce Allah'tır. Allah, kunduzlara mükemmel barajlar ve yuvalar yapmalarını ilham etmektedir. Kur'an'da Allah'ın canlılar üzerindeki hakimiyeti şöyle açıklanır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Bunları biliyor muydunuz? Çita en hızlı koşan kara canlısıdır. Ne kadar mı hızlı koşar? Saatte tam 125 kilometre hızla. Arkadaşlar, bu filmi seyrederken bütün canlıları yaratanın, neler yapacaklarını onlara öğretenin Allah olduğunu bir kere daha hatırlamış oldunuz. Şimdi gördüğümüz bu güzel canlıları yaratan Rabbimizi daha iyi tanıyalım. Gelin Allah ve dinimiz hakkındaki bazı sorular üzerinde birlikte düşünelim. Allah'ın varlığını nasıl biliriz? Bu soruyu bir örnekle açıklayalım. Bir çizgi film kahramanını düşünün. Elbette ki bu çizgi film kahramanını çizen ve boyayan bir ressam vardır. Bunu anlamanız için o çizgi film kahramanını çizen ve boyayan kişiyi görmenize gerek yoktur. O kahramanın şeklinin, renklerinin, konuşma yeteneğinin, kısacası bütün özelliklerinin çizgi filmi hazırlayan kişi tarafından verildiğini hemen anlarsınız. Bir başka deyişle, bir çizgi film kahramanının varlığı, onu çizen bir ressamın var olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde doğadaki tüm varlıklar da bize kendilerini yaratmış olan Allah'ı tanıtırlar. Etrafımızdaki her şey Allah'ı ve onun sonsuz gücünü tanıtan güzelliklerle doludur. Yunusların gülen yüzleri, kelebeklerin kanatlarındaki muhteşem renkler, masmavi deniz, yemyeşil ormanlar, renk renk çiçekler. İşte bunların tümünü yaratan Allah'tır. Allah'ın yarattığı bu güzelliklere bakarak onun apaçık olan varlığını kavrayabiliriz. Tabii her şeyden önce kendi bedeniniz Allah'ın varlığının bir delilidir. Vücudumuzdaki mucizeler. Hepinizin çok güzel ve kullanışlı birer vücudu var. Elleriniz eşyaları en mükemmel makinalardan bile daha hassas bir şekilde tutabiliyor. Ayaklarınızla rahatça koşabiliyorsunuz. Gözleriniz en kaliteli kameralardan bile daha net görüyor. Kulaklarınız en gelişmiş müzik setlerinden bile daha hışırtısız duyuyor. Ve bunun gibi daha pek çok organınız sizin haberiniz bile olmadan sizi canlı tutuyor, yaşamanızı sağlıyor. Örneğin kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz en mükemmel fabrikalardan bile daha kusursuz çalışıyor. Üstelik hiçbirinin çalışmasını siz kontrol etmiyorsunuz. Bütün bu organların benzerlerini fabrikalarda yapabilmek için yüzlerce bilim adamı çalışıyor, plan ve proje yapıyor. Yine de organların aynını elde edemiyorlar. Yani sizler çok mükemmel birer canlısınız. Vücudunuzdaki bu mükemmel sistemlerde hepsinin bir yaratıcısı olduğunu gösterir. Bu yaratıcı her şeye gücü yeten, her şeyi yoktan yaratan yüce Allah'tır. Nasıl var olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Bu soruya karşılık annem ve babam var. Beni annem doğurdu diyebilirsiniz. Ama bu yeterli bir cevap olmaz. Çünkü bu ilk anne babanın nasıl meydana gelmiş olduğunu açıklamaz. Size bu konuyla ilgili okulda veya çevrenizde bazı şeyler anlatılmış olabilir. Ama tüm bu anlatılanların içinde doğru olan tek bir cevap vardır. İlk insanı Allah yoktan var etmiştir. İlk insan kimdir? Allah ilk insan olarak Hazreti Adem'i çamurdan yaratmıştır. Ardından da eşini. Diğer insanları da onların soyundan yaratmıştır. Şunu hiç unutmayın. Çok üstün bir gücün sahibi olan Allah, yaratmak için sadece emir verir. Bir şeyin olması için yalnızca ol demesi yeterlidir. Bunun için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah için her şey çok kolaydır. İlk insanı yaratan Allah, diğer insanların doğabilmesi için ilk insanın bedenine gerekli olan bilgileri yerleştirmiştir. Bu bilgiler bir program şeklinde hücrelerimizde bulunur. Bilim adamları bu programa DNA zinciri adını vermişlerdir. Gözünüzün rengi, kaşınızın şekli, saçınızın rengi, boyunuzun uzunluğu, teninizin rengi ve yüzünüzün şekli gibi tüm özellikleriniz, içinde ansiklopediler dolusu bilgi bulunan DNA'nızda yazılıdır. Siz de Allah'ın yarattığı bu programa göre doğdunuz ve bu programda yazılanlar doğrultusunda büyümeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar, hep birlikte yavruları için fedakarlıkta bulunan penguenleri, mükemmel barajlar ve yuvalar yapan sevimli kunduzları izledik. Film boyunca gördük ki bu canlıları ve bizi Allah yaratmıştır. Doğadaki tüm güzellikler ve canlılar bize Allah'ın yüceliğini gösterir. Bizler de Allah'ın varlığını her zaman hatırlamalı ve bize verdiği tüm nimetler için ona şükretmeliyiz. Allah, her şey için kendisine şükretmemiz gerektiğini kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Allah, sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi.